Hoş geldin. Bugün senin için masaya oldukça net bir soruyla oturduk. İç Anadolu'da önümüzdeki yıl gıda alışverişi için harcanacak 10 milyarlarca liraya kim hükmedecek? Elimizde Selim Kılıç'ın perakendemühendisi.com için hazırladığı çok detaylı bir analiz var. Bölgenin 2025 projeksiyonunu ortaya koyuyor. Bizim görevimiz de bu rakamların, bu tabloların arkasındaki stratejileri, o gizli rekabeti ve pazarın gerçek kodlarını senin için çözmek. Hangi mağaza tipi oyunu domine ediyor? Hangi şehir, hani vazgeçilmez bir kale konumunda? Hazırsan bu devasa pazarın röntgenini çekmeye başlayalım.
Başlamadan önce şunu netleştirelim bence. Bu sadece bir rakam analizi değil, bu aynı zamanda bölgedeki milyonlarca insanın tüketim alışkanlıklarının, ekonomik tercihlerinin yani yaşam tarzlarının bir yansıması. Her bir yüzde, her bir milyar lira aslında sosyolojik bir hikaye anlatıyor bize.
Harika bir başlangıç noktası. O zaman en tepedeki rakamla, yani pastanın kendisiyle başlayalım. Analize göre 2025'te İç Anadolu'da toplam 8200 market şubesi olması bekleniyor. Ve bu şubelerin ayda tam 46,4 milyar Türk lirası ciro yapması öngörülüyor. Bu rakamı bir an düşünmek lazım. Aylık neredeyse 50 milyar lira.
Evet, akıl almaz bir para.
Ve bu paranın tamamı sadece bir coğrafi bölgede, sadece bir ayda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine gidiyor.
Kesinlikle. Ve bu rakamın büyüklüğü sektörün ne kadar hayati ve ne kadar rekabetçi olduğunun ilk sinyali. Bu binlerce tedarikçinin, on binlerce çalışanın ve tabii ki perakende zincirlerinin hayatta kalmak için yarıştığı bir arena demek. Ama asıl ilginç olan bu devasa pastanın dilimlerinin hiç de adil dağıtılmadığını görmek. İşte verilerin derinliğine indiğimizde pazarın gerçek güç dengeleri ortaya çıkmaya başlıyor.
Tam da bu noktayı merak ediyorum. Yani 8200 dükkan. Bu dükkanlar neye benziyor? Hepsi aynı tip mi? Verilere göre dağılım nasıl? Çünkü bu rekabetin nerede kızıştığını bize gösterecek.
İşte ilk büyük şok burada geliyor. O 8200 şubenin tam 5954 tanesi, yani %70'inden fazlası tek bir formatta.
Tek bir format mı? Hangisi?
Discount, yani bildiğimiz indirim marketleri. Bu bölgedeki neredeyse her 10 marketten 7'sinin bu formatta olduğu anlamına geliyor. Pazar payı olarak baktığımızda da aylık cironun %39'unu, yani yaklaşık 18 milyar lirasını tek başlarına alıyorlar. Bu pazarın karakterini belirleyen en baskın özellik.
Bir dakika, burada bir gariplik var gibi. Eğer dükkanların %70'ine sahiplerse, cironun da %70'e yakın bir kısmını almaları gerekmez miydi? Ama %39'da kalmışlar. Bu modelin pek de verimli olmadığı anlamına mı geliyor? Yani çok sayıda dükkan açıyorlar ama dükkan başına aslında o kadar da büyük para kazanmıyorlar mı?
Bu muhteşem bir gözlem ve pazarın ikinci sırrını açığa çıkaran anahtar tam da bu. Evet. İndirim marketleri yaygınlık stratejisiyle oynuyor. Her sokağa, her mahalleye girerek ulaşılabilirliği maksimize ediyorlar. Ama sepet ortalamaları daha düşük. İşte bu noktada sahneye tamamen zıt bir stratejiyle çıkan başka bir oyuncu giriyor. Gross hiper formatı.
Gross hiper, hani o devasa depo gibi olan, genellikle şehrin biraz dışında konumlanan yerlerden bahsediyoruz, değil mi? Onların durumu ne peki?
Aynen onlar. Şimdi sıkı dur. Bütün bölgede bu formattan sadece 22 tane şube var.
22 mi? 8200'ün içinde.
Sadece 22. Bir hiç gibi duruyor. Ama bu 22 dev tek başlarına pazarın %15,58'ine, yani aylık 7,2 milyar liralık ciroyu üretiyor. Bunu bir an için karşılaştıralım. Yaklaşık 6 bin indirim marketi 18 milyar ciro yapıyor. 22 gross hipermarket ise 7,2 milyar. Şube başına düşen verimlilik arasındaki uçurum inanılmaz.
Vay canına.
Biri okyanustaki binlerce küçük balıkçı teknesi gibi ise, diğeri limandaki 22 tane uçak gemisi gibi. Sayıları az ama tonajları ve etkileri devasa.
Bu iki farklı iş felsefesinin aynı pazarda nasıl başarılı olabildiğinin mükemmel bir örneği. Biri yayılmacı bir gerilla taktiği uyguluyor, diğeri ise az sayıda devasa kale ile kilit noktaları tutuyor. Peki bu iki dev gücün arasında kalan diğerleri ne yapıyor? Mesela yerel marketler, hani mahallemizin esnafı, yerel zincirler, onlar nerede bu savaşta?
Onlar tam da bu iki devin arasında sıkışmış durumdalar. Veriler bize bunu çok net gösteriyor. 1077 şubeyle sayıca en yaygın ikinci format olmalarına rağmen pazar payında %14,67 ile dördüncü sıradalar.
Bu ne demek?
Bu şu demek, toplumla iç içeler, mahallelerde varlar, sadık müşterileri var ama cüzdan payı savaşında büyüklerle rekabet etmekte zorlanıyorlar. Hem indirim marketlerinin fiyat baskısı hem de gross hiperlerin ürün çeşitliliği ve hacim avantajı karşısında kendilerine özgün bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Ulusal süpermarket zincirleri de 922 şube ve %11,73'lük payla bu denklemin tam ortasında, yani benzer bir mücadele veriyorlar.
Anladım. Yani pazar temelde iki ana stratejinin etrafında dönüyor: yaygınlık ve hacim. Peki bu formatlar savaşı hangi şehirlerde, hangi cephelerde daha yoğun yaşanıyor? Bu 46,4 milyar liralık devasa ciro bölgeye eşit mi dağılıyor? Yoksa bir yer bu paranın çoğuna tek başına mı konuyor?
Bile geçmiyor. İç Anadolu gıda perakendesi pazarının bir başkenti, bir ağırlık merkezi var ve o merkez kelimenin tam anlamıyla her şeyi yutuyor.
Meraklandım şimdi. Kim bu dev?
Ankara. Rakamları duyunca ne demek istediğimi anlayacaksın. Ankara, bölgedeki 3513 şube ve aylık 25,8 milyar lirayı aşan cirosuyla İç Anadolu pazarının tek başına tam %55,63'üne sahip.
Dur bir dakika, yüzde kaç dedin?
%55,63. Yani bölgede harcanan her 100 liranın 55 lirası sadece Ankara'da harcanıyor. Geriye kalan 12 ilin tamamı pazarın %45'ini paylaşmak için mücadele ediyor.
Bu inanılmaz bir oran. Bu bir pazar liderliği değil, bu bir hegemoni. Bölgedeki diğer bütün şehirleri toplasan bir Ankara etmiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Nüfus tek başına bunu açıklayabilir mi?
Nüfus önemli bir faktör ama tek başına yeterli değil. Burada bir araya gelen birkaç kritik dinamik var. Birincisi, evet, başkent olması ve 6 milyona yaklaşan nüfusu. İkincisi, Türkiye'nin en büyük memur ve öğrenci popülasyonlarından birine sahip olması. Bu ne demek? Düzenli gelire sahip ve tüketim potansiyeli yüksek, devasa bir kitle demek. Üçüncüsü ise bir lojistik ve dağıtım merkezi olması. Bu veriler sektöre girmek isteyen herhangi bir oyuncu için şunu söylüyor: ben İç Anadolu pazarına giriyorum demek, aslında ben Ankara pazarına giriyorum demekle neredeyse aynı anlama geliyor. Ankara'yı kazanamazsan İç Anadolu'yu kazanamazsın.
Peki diğer büyük şehirler, mesela Konya ve Kayseri, onlar da sanayi ve nüfus olarak çok güçlü şehirler. Bu tabloda Ankara'nın yanında nasıl görünüyorlar?
İşte Ankara'nın büyüklüğü tam da bu karşılaştırmada ortaya çıkıyor. Ankara'dan sonra gelen en büyük pazar Konya. 1008 şubesi ve 5,1 milyar liralık cirosuyla pazarın %11'ine sahip. Üçüncü sırada ise 901 şube ve 4,3 milyar ciroyla Kayseri var. Onun da payı %9,45.
Bir saniye, yani ikinci ve üçüncüyü topluyoruz. Pazar payları %20 civarı ediyor.
Aynen öyle. Bu ikisinin toplamı bile Ankara'nın yarısına ulaşamıyor. Bu, Ankara'nın ne kadar orantısız bir güç merkezi olduğunu gösteriyor.
Bu gerçekten de pazarın yapısını tamamen değiştiriyor. Geri kalan şehirlerin durumu ne peki? Eskişehir, Sivas, Afyon gibi, onlar bu büyük üçgenin dışında mı kalıyor?
Büyük resimde daha küçük paylara sahipler. Mesela Eskişehir, dinamik öğrenci nüfusunun etkisiyle %5,86 gibi dikkate değer bir pay alıyor. Sivas ve Afyonkarahisar gibi şehirler ise %2-3 bandında yer alıyorlar. Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Niğde gibi diğer şehirlerin payları ise %1 civarında geziniyor. Yani pazar aslında 3 katmanlı bir yapıya sahip. En tepede tek başına duran Ankara, hemen altında güçlü ama ondan çok uzakta olan Konya ve Kayseri ikilisi ve geri kalan diğer şehirler.
Peki şimdi bu iki büyük bulguyu birleştirelim. Elimizde iki net resim var. Birincisi, pazarın format olarak indirim marketlerinin ezici yaygınlığına sahip olduğu. İkincisi, coğrafi olarak pazarın yarısından fazlasının Ankara'da olduğu. Bu iki bilgiyi üst üste koyduğumuzda ortaya nasıl bir stratejik sonuç çıkıyor? Yani Ankara'daki o 25,8 milyar liralık devasa pastanın içinde formatların dağılımı nasıl olabilir?
Bu verilerin bize doğrudan vermediği ama iki tabloyu birleştirerek çok güçlü bir tahminde bulunabileceğimiz bir soru. Şöyle düşünelim, pazarın genel karakteri neydi? Fiyat odaklılık ve indirim marketi baskınlığı. Ankara gibi tüketimin bu kadar yoğun, hayat pahalılığının hissedildiği ve rekabetin bu kadar acımasız olduğu bir metropolde bu eğilimin daha da güçlü olmasını beklemek çok mantıklı. Dolayısıyla Ankara'daki 25.8 milyar liralık cironun en büyük dilimini yine indirim marketlerinin aldığını gönül rahatlığıyla varsayabiliriz.
Bu mantıklı geliyor ama bir de şu uçak gemileri vardı. O sadece 22 tane olan gross hiperler. Onlar bu denklemde nerede? O devasa ciroları üretebilmek için muhtemelen en büyük av sahasında, yani Ankara'da olmaları gerekmez mi?
Kesinlikle. İşte bu çıkarımın ikinci ve daha kritik parçası. O aylık 7,2 milyar liralık gross hiper cirosunun önemli bir kısmının Ankara'dan geldiğini düşünmek zorundayız. Çünkü bu kadar büyük bir hacmi ancak Ankara gibi bir pazar kaldırabilir. Dolayısıyla Ankara'daki tablo muhtemelen şöyle. En büyük payı alan binlerce indirim marketi ve hemen arkasından gelen sayıca çok az ama ciro olarak devasa olan bir avuç gross hiper ve gross market. Ankara'daki savaş, işte bu iki zıt modelin en şiddetli yaşandığı yer.
Bu çok net bir tablo çizdi. Yani eğer bu bölgede bir üretici, bir tedarikçi, bir yatırımcı ya da sadece ekonomiyi anlamaya çalışan biriysen, aklında tutman gereken iki temel kural var. Oyun, fiyat odaklılık ve Ankara merkezlilik üzerine kurulu. Stratejini bu iki ekseni göz ardı ederek kurarsan, büyük ihtimalle duvara toslarsın.
Aynen öyle. Bu iki unsur, İç Anadolu perakende pazarının DNA'sını, temel işletim sistemini oluşturuyor. Diğer tüm detaylar bu iki ana direk etrafında şekilleniyor.
Harika. Bugün senin için İç Anadolu gıda perakende pazarının 2025 projeksiyonunu derinlemesini inceledik. Gördük ki pazarın iki temel direği var. Her 10 dükkandan 7'sini oluşturan indirim marketlerinin ezici yaygınlığı ve tüm bölge cirosunun yarısından fazlasını tek başına üreten Ankara'nın mutlak hakimiyeti.
Bu veriler bize bugünün kazananlarını ve oyunun kurallarını çok net bir şekilde gösteriyor. Ancak her analiz gibi bu da beraberinde yeni ve kritik sorunlar getiriyor. Benim aklımdaki en büyük soru şu, bu yapı sürdürülebilir mi? Ya da daha provokatif bir şekilde soralım, bu yapıya meydan okunabilir mi?
Bu çok kilit bir soru. Özellikle sayıca ikinci en güçlü grup olan yerel marketler, onların bu devasa indirim dalgası ve hipermarket hacmi karşısında bir şansı olabilir mi? Fiyatla ve hacimle rekabet edemeyecekleri açık. O zaman ne yapabilirler?
Belki de cevap, onların oyununu oynamaktan vazgeçmekte yatıyordur. Mesela dijitalleşme bir yol olabilir mi? Mahalleliye özel, çok hızlı teslimat yapabilen online sipariş ağları kurabilirler mi? Veya büyük zincirlerin raflarında bulunmayan, sadece o bölgeye özel, yöresel, artizan, niş ürünler sunarak farklılaşabilirler mi? Belki de en önemlisi, o eski mahalle bakkalı ruhunu modern bir CRM anlayışıyla birleştirebilirler. Müşteriyi ismiyle tanıyan, neye ihtiyacı olduğunu bilen, o kişisel dokunuşu sunan bir hizmet. Bu stratejiler bu devasa güçler karşısında onlara yeniden bir alan açabilir mi?
Bu gerçekten de üzerine düşünmeye değer. Belki de geleceğin rekabeti fiyatta değil, bu kişisel dokunuşta ve özel ürünlerde yatar. Peki ya coğrafya? Ankara'nın bu hakimiyeti sarsılabilir mi? O pastanın geri kalan %45'lik diliminde, yani Konya'da, Kayseri'de, Eskişehir'de saklı bir potansiyel olabilir mi?
Bu da ikinci büyük soru. Belki de bir sonraki büyük büyüme hikayesi, herkesin gözünü diktiği Ankara'dan değil de onun gölgesinde sessizce büyüyen bu şehirlerden çıkacaktır. Bu şehirlerde henüz tam olarak doygunluğa ulaşmamış, keşfedilmeyi bekleyen cepler, mahalleler veya tüketici grupları olabilir. Pazarın bir sonraki kazananı, belki de Ankara'nın dışındaki bu potansiyeli ilk keşfeden olacaktır. Rakamlar bugünü anlatır ama gelecek, bu sorulara verilecek cevaplarda gizli.
Üzerine kafa yorulacak ne kadar çok olasılık var. Selim Kılıç'ın perakendemuhandisi.com için hazırladığı bu derinlikli analizi bizimle birlikte çözümlediğin için çok teşekkürler.